Bayram 34, sayfa 365. 20, Kasım 1964. Hanımefendi, bir şey içmek ister misiniz? Jennifer gözlerini açtı. Boğaç uçağı Kenya'ya doğru hareket ettikten sonra neredeyse bir saattir koltuğunun kol desteğine tutunmuştu. Uçmaktan hiçbir zaman hoşlanmamıştı ama sürekli türbülansa yakalanmaları heyecan yarattığı için her darbede yaşlı Afrikalıların bile yürekleri ağızlarına geliyordu. Jennifer, uçak sarsılırken irkildi. Arka taraftan çığlık sesleri yükseliyordu. Yakılan sigaraların kokusu kapalı ortamı havasız bırakmıştı. "Evet," dedi Jennifer, "lütfen." Hostes göz kırparak, "İki duble vereyim," dedi. "Biraz sarsıcı bir yolculuk olacak." Jennifer, bir yudumda içkinin yarısını midesine indirdi. Neredeyse 48 saatlik bir zaman dilimine yayılan yolculuğun ardından gözleri bulanıyordu. Yola çıkmadan önce de Londra'da uykusuz birkaç gece geçirmiş, düşüncelere dalıp kalkıştığı şeyin herkesin iddia ettiği gibi çılgınlık olmadığına kendini ikna etmeye çalışıyordu. "Şunlardan ister misiniz?" Yanında oturan iş adamı kapağı kendisine doğru çevrilmiş bir kutu uzattı. Kocaman elleri vardı ve parmakları da sosise benziyordu. Jennifer, "Teşekkür ederim. Nedir bu, nane şekeri mi?" diye sordu. Adam, gür beyaz bıyıklarının altından gülümsedi. "Hayır, Güney Afrika aksanıyla konuşuyordu. Sinirleri yatıştırır. İyi ki almışım dersiniz." Jennifer elini çekti. "İstemiyorum, teşekkür ederim. Biri bana türbülansın korkulacak bir şey olmadığını söylemişti." Kim söylediyse haklıymış. Asıl dikkatli olunması gereken yerdeki türbülans. Jennifer gülmeyince adam bir an onu inceledi. "Nereye gidiyorsunuz? Safariye mi çıkacaksınız?" "Hayır. Stanleyville'e aktarmalı uçuş yapacağım. Londra'dan oraya direkt uçuş yokmuş." "Kongo'ya mı gideceksiniz? Oraya neden gidiyorsunuz hanımefendi?" "Bir arkadaşımı arıyorum." Adam inanamamıştı. "Kongo'da mı?" "Evet." Adam Jennifer'ın çıldırdığını düşünüyormuş gibi bakıyordu. Jennifer koltuğunda hafifçe doğrulurken ellerini bir an için kol desteğinden çekmişti. "Gazeteleri okumuyor musunuz?" "Birkaç gündür okumadım. Çok meşguldüm." "Çok meşguldünüz öyle mi? Bence okusanız hemen İngiltere'ye geri dönmek istersiniz küçük hanım." Adam kıs kıs güldü. "Çünkü Kongo'ya varamayacağınızdan eminim." Jennifer adama yüz çevirip uçağın camından bulutlara, aşağıdaki karla kaplı dağlara baktı ve Anthony'nin şimdi tam 10 bin fit aşağıda olma ihtimali var mıdır diye düşündü. Kızık sesle, "Ne kadar yol kat ettiğimi bilemezsin," diye yanıtladı. 2 hafta önce Jennifer Sterling, kızının tombul eli avucunda Nation'ın ofis binasından çıkıp basamaklarda dururken ne yapacağını bilemiyordu. Hafif bir esinti yaprakları art arda oluklara doğru sürüklüyor, yapraklar kendisi gibi amaçsızca dönüp duruyordu. Anthony nasıl birdenbire ortadan kaybolmuştu? Neden ona hiç mesaj bırakmamıştı? Otel lobisindeki kederini anımsayınca yanıtı biliyor olmaktan korktu. O şişman gazetecinin sözleri zihninde dönüp duruyordu. Bastığı yer ayaklarının altından kayıp giderken bir an bayılacağını sandı. Ardından Esme tuvalete gitmesi gerektiğini söyledi. Küçük çocuğun bu acil ihtiyacı onu düşüncelerinden çekip gerçekliğe taşımıştı. Anthony'nin Londra'da kaldığı Regent Oteli'nden yer ayırtmıştı. İçten içe dönerse onu bulmasının daha kolay olacağına inanıyordu. Anthony'nin onu bulmak isteyeceğine, nihayet özgür kaldığını görmek isteyeceğine inanmalıydı. Tek uygun oda 4. kattaki bir suitti ve Jennifer odayı tutmayı hemen kabul etti. Lawrence onunla para konusunda tartışmaya cesaret edemezdi. Ve Esme arada bir koca yatağın üzerinde hoplayıp zıplama molası vererek mutlu bir ifadeyle büyük ekran televizyonun karşısında otururken Jennifer da akşam saatlerini gergin bir halde odada volta atıp geniş Orta Afrika topraklarının herhangi bir yerinde bulunan bir adama en kolay yoldan nasıl mesaj yollayabileceğini düşünüyordu. Nihayet Esme baş parmağını emip otel yorganının altında onun yanına kıvrılarak uyuduğunda uzandığı yerden şehrin seslerini dinleyip acizlikten akan gözyaşlarını bastırmaya çalışan Jennifer kızını izlerken yeterince güçlü düşünürse Anthony'ye telepatik olarak mesaj yollayabilir mi diye merak ediyordu. Booth, lütfen sesimi duy. Benim için dönmen gerek. Tek başıma bunun altından kalkamam. İkinci ve üçüncü günlerde gündüz vaktinin büyük kısmını Esme'ye odaklanarak geçirmişti. Onu Ulusal Tarih Müzesi'ne götürmüş, Fortnum & Mason'da çay içmişlerdi. Yanlarındaki eşyaları otelin çamaşırhanesine gönderecek kadar planlı davranamadığından Regent Caddesi'ndeki dükkanlardan yeni kıyafetler almışlardı. Yemek olarak da oda servisinden gümüş tepside gelen kızarmış tavuklu sandviçlerini yiyorlardı. Esme, Bayan Cordoza'ya ya da babasını sorduğu zamanlarda Jennifer onları yakında göreceklerini söylüyordu. Kızının çay içme, banyo yapma ve yatağa gitme rutininden, küçük ve genelde önemsiz isteklerde bulunmasından gayet memnundu. Küçük kız uykuya daldıktan sonra Jennifer yatak odasının kapısını kapatır, içini kapkaranlık bir korku sarardı. Ne yapıyordu böyle? Her geçen saatle birlikte korkunç ve saçma davranışları zihnine üşüşüyordu. Hayatını bir kenara atmış, kızını otel odasına kapatmıştı. Peki ne uğruna? Mason'ı iki defa daha aradı. O koca göbekli, sevimsiz adamla konuşmuştu. Adamın sesini, kaba konuşma tarzını artık tanıyordu. O her aradığında ona mesajını ileteceğini söylemişti. Ancak ikinci aramasında adamın ona doğruyu söylediğinden şüphe etmişti. İyi ama şimdiye kadar gitmiş olması gerekmez miydi? Bütün gazeteciler aynı yerde değil mi? Biri ona mesajımı iletemez mi? Ben kimsenin sekreteri değilim. Size mesajınızı ona ileteceğimi söyledim ve sözümde de duracağım ama orası savaş alanı. Eminim düşünmesi gereken başka şeyler de vardır. Adam en sonunda böyle söyleyerek telefonu kapatmıştı. Tek ziyaretçilerinin temizlikçi kadın ve oda servisindeki komi olduğu suite ıssız bir adaya dönüşmüştü. Ne diyeceğini bilemediği için henüz kimseyi aramaya cesaret edemiyordu. Ne ailesiyle ne de arkadaşlarıyla konuşabilirdi. Zorla bir şeyler yemeye çalışıyor, güç bela uyuyordu. Güveni azaldıkça endişesi büyüyordu. Kendini yalnız kalamayacağına inandırmıştı. Bununla nasıl baş edebilirdik? Bugüne dek tek başına hiçbir şey yapmamıştı. Belli ki Lawrence onu kendinden iyice uzaklaştıracaktı. Ailesi de onu evlatlıktan reddedecekti. İçinde gittikçe büyüyen felaket duygusunu hafifletecek alkollü bir içki ısmarlamamak için kendini zor tutuyordu. Üstelik her geçen günle birlikte kafasının içinde yankılanan o kısık ses de artık iyice belirginleşmişti. Ne zaman istersen Lawrence'a dönebilirsin. Tek becerisi dekorasyon olan onun gibi bir kadının başka bir seçeneği var mıydı? Günler gelişi güzel, gerçeküstü bir benzerlikte geçip gidiyordu. Altıncı gün Lawrence'ın evde olacağını tahmin ederek evini aradı. Bayan Cordoza ikinci çalışta yanıt verdi ve kadının acı çektiğini açıkça görmek onu da üzdü. Neredesiniz Bayan Sterling? Size eşyalarınızı getireyim. Esme'yi görmeme izin verin. Sizin için çok endişelendim. Jennifer bir anda rahatlamıştı. Hizmetçi bir saat içinde ona ait eşyalarla dolu bir valizle otele gelmişti. Bay Sterling ona birkaç gün evde olmayacaklarından başka bir şey söylememişti. Çalışma odasını temizlememi istedi. O odaya girdiğimde elini hafifçe yüzüne kaldırdı. Ne düşüneceğimi bilemedim. Her şey yolunda, gerçekten. Jennifer olanları anlatacak gücü kendinde bulamıyordu. Bayan Cordoza, size yardım etmek için elimden geleni yaparım diye devam etti. Ama onun... Jennifer, kadının koluna dokundu. Sorun yok Bayan Cordoza. İnan bana, senin de bizimle gelmeni isterdim. Ama böylesi çok zor olur. Hem zaten olaylar biraz yatıştıktan sonra Esme eve gelip babasını görecek. O yüzden... O geldiğinde senin de orada olup onunla ilgilenmen en doğrusu olacaktır. Esme, Bayan Cordoza'ya yeni kıyafetlerini gösterdi ve ona sarılmak için kucağına atladı. Jennifer, çay ısmarladı ve eski rollerinin tersine hizmetçisine çay doldururken ikisi birden gülümsedi. Jennifer, Bayan Cordoza gitmeye hazırlanırken, geldiğin için çok teşekkür ederim dedi. Kadın gittikten sonra içinde bir boşluk hissedeceğini sezmişti. Ne yapmaya karar verdiğinizi söyleyin hiç değilse. Bayan Cordoza montunu giyiyordu. Dudaklarını endişesini yansıtırcasına ince bir çizgi halinde birleştirmişti ve Jennifer hiç düşünmeden öne atılıp onu kucakladı. Bayan Cordoza Jennifer'a güç vericesine kollarıyla onu sımsıkı sardığında Jennifer birinden böyle bir destek almaya ne kadar ihtiyacı olduğunu fark etti. Odanın ortasında o halde birkaç dakika kaldılar. Sonra belki biraz da utanarak Bayan Cordoza ondan uzaklaştı. Burnu kızarmıştı. Jennifer, geri dönmeyeceğim dedi. Sözlerinin durgun havayı beklenmedik bir güçle deldiğini fark edebiliyordu. Kızım ve kendim için bir yer bulacağım. Ama geri dönmeyeceğim. Yaşlı kadın başını salladı. Yarın seni ararım. Jennifer, otelin not defterine bir şeyler yazdı. Ona nerede olduğumuzu söyleyebilirsin. Bilmesi iyi olur. O gece Esme'yi yatırdıktan sonra bir ihtimal Orta Afrika'da Anthony ile karşılaşabilirler diye gazetenin muhabirlerine mesaj yollamasının mümkün olup olmadığını sormak için Fleet Caddesi'ndeki gazeteyi aradı. Bir zamanlar Afrika'da çalıştığını anımsadığı bir amcasını arayıp bildiği bir otel olup olmadığını da sordu. Uluslararası operatörler aracılığıyla biri Brazzaville'de, diğeri Stanleyville'de olmak üzere iki oteli arayıp resepsiyon görevlilerine not bıraktı. Ama içlerinden biri acılı bir sesle ona ''Madam, otelimizde kalan hiçbir beyaz misafirimiz yok. Şehrimizde büyük bir sıkıntı yaşanıyor.'' dedi. ''Lütfen ismini anımsamaya çalışın. Anthony O'Hare. Ona Boot derseniz ne anlama geldiğini bilecektir.'' Jennifer, ona iletilmek üzere gazeteye başka bir mektup daha yolladı. ''Affedersin, lütfen bana ulaş. Artık özgürüm ve seni bekliyorum.'' Jennifer mektubu resepsiyon görevlisine teslim ederken ''Onu elinden çıkardın mı? Bitmiş demektir.'' diye düşünmeye çalışıyordu. Nereye gittiğini düşünmemeli. Sonraki günlerde ve haftalarda mektubun nerede olduğunu hayal etmeye çalışmamalıydı. Elinden geleni yapmıştı. Ve şimdi yolladığı onca mesajdan birinin ona ulaşmasını bekleyerek yeni bir yaşama odaklanma vakti gelmişti. Emlakçı Bay Grosvenor yine sırıtıyordu. Bu, ağzını aralayarak yaptığı istemsiz bir sırıtıştı ve Jennifer bu hareketi görmezden gelmeye çalıştı. Adam, manikürü özenle yapılmış parmağıyla işaret ederek ''Şurayı imzalayın'' dedi. ''Bir de şurayı. Sonra tabii şuraya kocanızın imzası gerekecek.'' Dudaklarını titreştirerek tekrar gülümsedi. ''Ha, o halde doğruca ona yollarsanız iyi olur.'' dedi Jennifer. Regent Otel'in çay salonu, kadınlar, emekli beyefendiler ve yağmurlu bir çarşamba gününün öğleden sonrasında alışverişten dönenlerle doluydu. ''Anlayamadım. Ben artık kocamla birlikte yaşamıyorum. Yalnızca mektuplaşarak haberleşiyoruz.'' Adamın ağzı açık kalmıştı. Yüzündeki tebessüm silinmişti ve düşüncelerini toparlamaya çalışırcasına kucağındaki evrakları kavradı. ''Size ev adresini verdiğimi anımsıyorum. Şurada.'' Jennifer dosyadaki mektuplardan birini işaret etti. ''Pazartesi günü eve taşınacağız. Kızımla otel hayatından sıkıldık.'' Dışarıda Bayan Cordoza Esme'yi salıncaklara götürmüştü. Her gün Lawrence'ın ofiste olduğu saatlerde yanına geliyordu. ''Siz olmayınca o evde yapacak bir şey olmuyor.'' diyordu. Jennifer, Esme'yi kucakladığında kadının nasıl mutlu olduğunu görüyor, meydandaki boş evde yalnız kalmaktansa onlarla birlikte otelde olmayı tercih ettiğini hissediyordu. Bay Grosvenor kaşlarını çattı. ''Ha, Bayan Sterling, siz şimdi o evde Bay Sterling'le birlikte yaşayamayacağınızı mı söylüyorsunuz? Ama ev sahibi çok saygıdeğer biridir. Kendisi evi bir aileye kiraladığını sanıyorum.'' ''Zaten ev bir aileye kiralanıyor. Ama dediniz ki, Bay Grosvenor, biz bu eve haftalık 24 pound ödeyeceğiz. Ben evli bir kadınım. Kocamın benimle birlikte orada kalıp kalmayacağını kimsenin ilgilendirmediği konusunda bana hak verecek bir adam olduğunuzdan eminim.'' Adam uzlaşmacı bir tavırla avucunu kaldırırken boynu da kızarmıştı. Af dilemeye çalıştı. ''Ben yalnızca...'' Bir kadının ona seslenmesiyle konuşması bölündü. Jennifer, sandalyesinde kımıldanırken ıslak şemsiyesiyle masum bir garsonu dürtüp kalabalık çay salonuna doğru ilerleyen Yvonne Moncrief'i gördü. Demek buradasın. Yvonne ben... Nerelerdesin? Neler olduğunu hiç anlamıyorum. Geçen hafta hastaneden çıktım ve senin o lanet olası hizmetçin de bana hiçbir şey söylemedi. Francis de diyor ki sesinin ne kadar yükseldiğini fark ederek durdu. Çay salonu suskunluğa gömülmüş, etraflarındaki yüzler onlara çevrilmişti. Jennifer, bize izin verir misiniz Bay Grovener? Sanırım işimiz bitti dedi. Adam çoktan ayağa kalkıp çantasını almıştı ve şimdi anlayışla çantasının kapağını kapatıyordu. Bu evrakları öğleden sonra Bay Sterling'e iletirim. Sizinle de haberleşiriz. Bay Grovener lobiye doğru yürüdü. O gittiğinde Jennifer arkadaşının kolunu tuttu. Affedersin dedim. Anlatacak çok şey var. Yukarı gelecek kadar vaktim var mı? Yvonne Moncrief hastanede 4 hafta yatmıştı. Alice doğmadan önce 2 hafta, doğduktan sonra da 2 hafta. Eve döndüğünde o kadar bitkin düşmüştü ki Jennifer'ı ne zamandır görmediğini ancak bir hafta sonra fark etmişti. İki defa evine uğramış, ikisinde de Bayan Sterling'in evde olmadığı yanıtını almıştı. Bir hafta sonra ise neler olup bittiğini anlamaya karar vermişti. Hizmetçin başını sallayıp Larry ile konuşmam gerektiğinden başka bir şey söylemedi. Lawrence onu tembihlemiştir. Ne konuda? Yvonne paltosunu yatağa bırakıp kumaş kaplı sandalyelerden birine oturdu. Neden burada kalıyorsun? Larry ile tartıştınız mı yoksa? Yvonne'un gözlerinin altında mor halkalar oluşmuştu ama kıyafeti kusursuzdu. Daha şimdiden Jennifer'a uzak, başka bir dünyadan gelmiş gibi görünmeye başlamıştı. Onu terk ettim dedi. Yvonne'un iri gözleri Jennifer'ın yüzünde gezindi. Larry 2 gün önce bize gelip sarhoş oldu. Korkunç bir haldeydi. İşler yüzünden sıkıntıya girdiğini düşünerek bebekle birlikte yukarı çıktım ve erkekleri baş başa bıraktım. Francis geldiğinde ben yarı uykuluydum ama Larry'nin ona senin bir sevgilin olduğunu ve saçma sapan şeyler yaptığını söylediğini duydum. Yine de rüya gördüğümü sandım. Şey dedi Jennifer kısık sesle. Kısmen doğru aslında. Yvonne elini ağzına götürdü. Aman tanrım. Reggie değildir umarım. Jennifer başını iki yana sallayıp gülümsedi. Hayır. Sonra iş geçirdi. Yvonne seni çok özledim. Seninle konuşmayı çok istiyordum. Bazı detayları kendine saklasa da gerçekleri dile getirerek arkadaşına hikayeyi anlattı. Karşısındaki Yvonne'du ne de olsa. Sade sözler boş odada yankılanırken geçen haftalarda yaşadıklarının önemini maskeliyordu sanki. Artık her şey değişmişti. Jennifer abartılı bir ifadeyle sözlerini bitirdi. Onu bulacağım. Bulacağımı biliyorum. Ona her şeyi açıklayacağım. Yvonne onu içtenlikle dinlerken Jennifer arkadaşının açık sözlüğünü ne kadar özlediğini hayretle fark etti. Sonunda Yvonne belli belirsiz gülümsedi. Seni affedecektir eminim. Ne? Larry eminim seni affedecektir. Larry mi? Jennifer arkasına yaslandı. Evet. İyi ama ben affedilmek istemiyorum ki. Bunu yapamazsın Jenny. Onun da metresi var. Onu başından savabilirsin. Tanrı aşkına. Alt tarafı bir sekreterden bahsediyoruz. Ona yepyeni bir başlangıç yapmak istediğini söyle. Bunu yapması gerektiğini söyle. Jennifer bu sözler karşısında şaşkına dönmüştü. Ama ben onu istemiyorum Yvonne. Onunla evli kalmak istemiyorum. Geri dönüp dönmeyeceği bile meçhul olan 5 parası zampara bir muhabirin yolunu gözlemeyi mi tercih ediyorsun? Evet, öyle. Yvonne çantasına uzanıp bir sigara yaktı ve koca bir duman kitlesini odanın tam ortasına üfledi. Esme ne olacak? Esme ne mi olacak? Nasıl altından kalkacak? Babasız mı büyüyecek? Babasız kalmayacak. Onunla sürekli görüşecek. Hatta bu hafta sonunu onunla birlikte geçirmesini planlıyorum. Ona yazdım. O da kabul ettiğini belirten bir mektup yolladı. Okulda boşanmış ebeveynlerin çocuklarıyla nasıl dalga geçildiğini biliyorsun. Elsop'ların kızı yaşadıklarından bunalmış durumda. Biz boşanmıyoruz. Okul arkadaşlarının hiçbir şeyden haberi olmayacak. Yvonne sigarasını hala kararlı bir şekilde içine çekiyordu. Jennifer'ın sesi yumuşadı. Lütfen anlamaya çalış. Lawrence'dan ayrılmama için hiçbir sebep yok. toplum değişiyor. Kendimizi kapana kıstırmamıza gerek yok. Eminim Lawrence da bensiz çok daha mutlu olacaktır. Üstelik bu durum hiçbir şeyi etkilemeyecek. Gerçekten. Sen ve ben arkadaşlığımızı sürdürebiliriz. Aslına bakarsan bu hafta çocukları bir araya getirebileceğimizi düşünmüştüm. Onları Madame Tussaud'a götürebiliriz. Ezme'nin Dottie'yi özlediğini biliyorum. Madame Tussaud mu? Kew Gardens da olur. Havaya yeter. Yvonne nazikçe elini kaldırdı. Yeter artık. Bir kelime daha duymak istemiyorum. Tanrım, bugüne dek tanıdığım en bencil kadınmışsın. Yvonne sigarasını söndürüp ayağa kalktı ve paltosuna uzandı. Sen hayatı nasıl görüyorsun Jennifer? Bir tür peri masalı falan mı sanıyorsun? Hepimiz kocalarımızdan bıkmadık mı zannediyorsun? Sen böyle davranırken sanki evli değilmişsin gibi eğlence peşinde koşarken hiçbir şey olmamış gibi seninle görüşmemizi nasıl beklersin? Ahlaki açıdan yozlaşmış bir hayat yaşamak istiyorsan sorun yok. Ama bir çocuğum var. Bir kocan ve çocuğum var. Bizden davranışlarına göz yummamızı bekleyemezsin. Jennifer'ın ağzı açık kalmıştı. Yvonne ona bakamıyormuş gibi döndü. Üstelik böyle düşünen tek kişi de ben olmayacağım. Bundan sonra atacağın adımlar konusunda dikkatli olmanı öneririm. Yvonne paltosunu koluna asıp gitti. 3 saat sonra Jennifer kararını vermişti. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Kenya, K-E-N-Y-A, Stanleyville, S-T-A-N-L-E-Y-V-I-L-L-E, Fortnum and Mason, F-O-R-T-N-U-M-A-N-D-M-A-S-O-N, Grosvenor, G-R-O-S-V-E-N-O-R.